Perşembe günleri çok güzel, çok keyifli bir İstanbul sohbeti yapıyoruz biliyorsunuz. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Sanatseverlerin, İstanbul severlerin vazgeçemediği bir sohbet diyorum. Öyle hakikaten.
Estağfurullah.
Sayenizde bilginizi bizimle paylaşıyorsunuz. Paylaşılmakta en cimri davranılan şey oymuş, bilgi.
Evet, bilgi.
Nedense insanlar bir şeyleri anlatırken bildiklerini ya kendini ispata yöneliyor ya da tamamen kendini sıkıp hiçbir şey söylememeyi tercih ediyor.
Bu bilgi benimle beraber kalsın. Bu bilgiyi bilmenin
ben
imtiyazı bende olsun, hı-hı, diyor. Bu da tabii şeyin bilginin prensibine uymaz. Hı-hı. Bilgi paylaşıldıkça artar. Çünkü siz bir şey anlattığınız zaman karşı tarafta da onunla ilgili bir bilgi varsa onu alırsınız. Hı-hı. Bilgi bilgiyi çeker. Para parayı çektiği gibi bilgi bilgiyi çeker. Bu bir. İkincisi de bilgi anlattıkça, ilim anlattıkça öğrenilir. Bir insan o bilgiyi ne kadar çok anlatırsa o kadar çok pekişir. Eski hocaların hiçbirinin elinde not olmazdı. Çünkü yıllarca o dersi anlata kafalarına özet olarak yerleşmişti. Hı hı. Bu da öyledir. Anlatılmayan bilgi, hatıra, her ne olursa olsun zamanla unutulmaya mahkumdur.
Büyüklerimizin bize yaşadıklarını sık sık anlatmalarının sebebi de bu.
Evet,
belki.
Aynı şeyin tekrar tekrar anlatılması. Ya hiç mi unutmuyor bu 60 sene 70 sene önce olmuş olay diyorsunuz. Halbuki o anlatıldığı için devamlı, hı hı, sık sık hatırda kalıyor. Anlatılmayanlar unutulur.
Doğru, haklısınız. Not almak yerine belki kendi kendimize sürekli anlatmayı
tercih ediyoruz. Tabii o da not almanın bir, not almadan belki daha avantajlıdır. Not kaybolabilir, hı, ama yine not almak her zaman iyidir. Çünkü tedbirde hata olmaz. Ama anlatmak bir öğrendiğini, hı hı, yani eskiler mesela okullarda ders çalışırken şöyle bir usulleri vardı. Dersi alırlar ve anlatırlardı kendi kendilerine. Bu öğrenmek demekti. Tabii bazıları da böyle kendi kendine anlatamaz. Evde kedi varsa onu anlatırdı. Yani kolay kolay da evdekiler çocukları dinlemek istemezler. Ahfiş isminde birisinde keçisi varmış. Keçinin boynuna da ip bağlamış, anlatırmış. Keçini çekermiş, başını sallarmış.
Anladım der gibi.
Anladım der gibi. Bu bir metottur. Çok kimse bunu karikatürize ediyor ama işin aslı odur ki İlim anlattıkça öğrenilir.
Hakikaten öyle. Çok konuştuklarımızı üzerine daha fazla bahsettiklerimizi hafızamızın herhalde, evet, daha derin taraflarına yazıyoruz.
Tabii. Eski okullarda mesela neden verilen dersi talebelere tek tek anlattırırdı hocalar? Anlatıp geçmezdi. Hı-hı. Kitaptan okuyun demezdi. Anlat bakayım derdi. O sözlülere, bizim zamanımızdaki ismini müzakerelere kaldırmanın hikmeti budur. Anlattıkça pekişir bilgi ve hatırında kalır.
Yani siz de uzun zamandır anlatıyorsunuz.
Evet, öyle oldu.
Her yeni kaynaktan da elde
ettiğinizi
maşallah. Şimdi biz geçen hafta yemekleri konuşmaya başlamıştık. Sadece yemek değil aslında, bir Türk evindeki mutfak düzenini de konuşmuştuk. Düzeni anlattık, yemeklere yavaş yavaş, evet, geliyorduk galiba.
Çorbalardan bahsettik, hı-hı, biraz. Yemeğin mukaddimesidir. Ve Türk Osmanlı İslam geleneğinde çok ehemmiyetli yeri olan bir şeydir çorba. Diğer kültürlerde bu kadar önemli değildir. Vardır ama önemli değildir. Muhtemelen oralar da buradan gitmiştir. Fakat yine üzülerek görüyoruz ki artık sofralarımızdan yavaş yavaş çorba kültürü çekiliyor. İlk önce sabah kahvaltılarından çekildi.
Maalesef.
Sabah kahvaltılarında eskiden esas yemek çorbaydı. Evet, peynir, bal, yağ yine vardı ama ikinci plandaydı. Çünkü çay yoktu. Çay hayatımıza girince, bak onu da bir çorba olarak değerlendirmek mümkün. Çok tanesiz bir çorba. Hı hı. Çay hayatımıza girince çorba çıktı. Halbuki önce şehirlerden, hı hı, sonra köylerden çorba sabah kahvaltısına çekildi.
Halbuki güzel bir tas dolusu tarhana çorbasının, evet, yoğurt çorbasının içinde bir günlük aşağı yukarı bir öğünlük ihtiyacımız olan her şey var.
Bu eski kahvaltıların esası buydu. İstanbul'da olsun, Anadolu'da olsun ortak olan bir şey sabah kahvaltısında mutlaka çorbanın bulunmasıydı.
Sabaha özel çorbalar var mıydı?
Tarhana çorbası, domates çorbası, yani fazla taneli olmayan, hazırlanması da mercimek çorbası. Yani vaka ağırdır ama fazla alengirli olmayan çorbalar sabahleyin en çok tercih edilen çorbalardır.
Pek çok yerde, hala böyle işçi yoğunluğu olan yerde etrafında sabah çorba veren
sabah çorba
yerler
veren
görüyoruz.
Bir yerler vardır. Anadolu'da özellikle kaldı. İstanbul'da falan kalmadı. Yani bu çorba kültürü, bir işyembe çorbacısı, bir sabah çorbacısı. Sabah çorbalarında bazı yerlerde paça yaygınlığı vardı. Paça çorbasını çok yaparlardı. paça çorbasının bilemiyorum daha başka ne hastaları var. Fakat mukavemet verici, efendim insanın kendini dinç hissedici bir takım içinde zannediyorum maddeler var.
Özellikle paçanın içindeki bazı böyle hani bize yapış yapış gibi gelen evet. Maddeler var.
Et tutkalı. Evet. Et tutkalı derler ona. Ondan tatlı falan da yapılır. Mesela elmasiye tatlısı ondan yapılırdı. Muhtemelen onda insan kemikleri için, insan şeysi için, mukavemet için bir takım faydalı
özellikle
şeyler.
Kışın mı acaba?
Kışın daha ziyade. Çünkü yazın içilebilecek bir çorba değil. Hı-hı. Ağır bir çorbadır. Zaten onun için evlerde hiç hazırlanmaz o. Hep özel, sadece onu hazırlayan dükkanlar vardı eskiden. Paçacı. Sadece. Hatta kelleci de ayrıydı, paçacı da ayrıydı.
Şimdi birleşti.
Mesela paçacı soyadı çoktur. Adamın işi paçacı. Sabah erkenden, sabah namazından önce başlar, paçaları hazırlar, paça çorbalarını. Herkes sabah namazını camide kıldıktan sonra paçacıya uğrar, tasla beraber paça çorbasını alır, evine götürür, evle beraber yer.
Orada yenmez. Sadece bir üretim, bir
eskiden,
mutfak.
Eskiden hiçbir zaman aşhanelerde yemek yenmezdi. Sadece yolcular, garipler aşhanelerde yemek yerdi. Aşhanelerdeki yemekler de bizim şimdiki masalar falan değil. İğreti bir iskemle, önde bir sehpa ya var ya yok. Yer giderdi. Öyle lokantaya gidip yemek yeme adeti yoktu.
Şimdi hepimiz şey miyiz yani?
Adetler değişti.
Şimdi herkes hemen sokakta geçiyor.
Doğru, yolcu gibi oldu. Aşhaneler daha ziyade dükkanlara hizmet verirdi. Evinden yemek getirmeyen dükkanlar aşhanelerden yemek yerdi. Dolayısıyla çırağını gönderir veya lokantacıya haber gönderir. Lokantacı zaten bilir. Yemeği tepsiler, tabla derlerdi. Onlarla dükkana getirir. Dükkanda yenir bir köşede ve tekrar gider. Dükkan kapatılmaz. Hiç kimse aşhaneye gidip yemek yemez. Aşhaneye yemeğe gidenler haylaklar olurdu.
İşi gücü
olmayanlar. O da zaten nadir. Yolcular umumiyetle. Onun için hiçbir zaman paçacıda çorba içilmezdi. Paçacıdan çorba alınır, eve gidilir, evde içilirdi. Ama dediğim gibi dükkanına gidecekse dükkanına götürür. Garip bir yolcuysa oturur bir kenarda paça çorbasını içerdi. Yani şunu söylemek istiyorum ki çorba vaktiyle bizim kültürümüzün en ehemmiyetli yemek kültürümüzün parçalarından birisiydi. Ve ben çok ev hanımından duymuşumdur. Öyle çorbalar var ki değme yemekleri aratır, hazırlanması zordur. İçindekiler taneleri çok çünkü ayrı ayrı pişecek. Biri önce pişer, biri sonra pişer. Boğazına dikkat edenler de onu fark ederler. Bu helmelenmiş derler. Helmelenmiş çorba bir şeye yaramaz. Yani evet, helmelenen çorbalar da vardır ama yeşil, kırmızı mercimek gibi çorbanın helmelenmemesi lazım içinde. Yani o kadar usturuplu pişmesi lazım ki bir anlık gecikme bütün işi, o zamana kadar yapılan emeği bozar. Onun için hanımlar çorbayı hazırlamayı bayağı zahmetli iş bulurlardı. Sofranın da önemli bir rüknüydü. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez yemeğiydi. Dediğim gibi çayın gelmesiyle, kültürümüze girmesiyle önce şehirlerden sonra köylerden bu çekildi. Şimdi kahvaltı da çekildi. Çok evde kahvaltı yapılmadığını ben işitiyorum ve şahit oluyorum. Kahvaltı adeti çok evden çıktı.
Karı koca çalışıyorlar.
Çalışıyorsa zaten kahvaltı diye bir şey yok. Zaten çocuklar umumiyetle sabah kalktıklarında iştahsız olurlar. Onların canına minnet. Anne baba da zaten çalışıyorlar. Onu bir zahmet görüyorlar. Çoğu geceden kalmadır. Geç vakte kadar oturmuşlardır. Televizyon seyretmişlerdir ve ev oturması yapmışlardır. Dolayısıyla uykularından fedakarlık edemezler. Kahvaltı edeceğimize bir yarım saat daha uyuyalım derler. Böylece sabah kahvaltıları bir kere çalışanların hayatından çekildi. Yavaş yavaş bu adet yayıldı. Şimdi çok evde kahvaltı edilmiyor. Hatta erkekler evde kahvaltı hazırlansa bile kahvaltı etmemeyi tercih ediyorlar. İş yerine giderken bir poğaçayla, bir simitle idare ediyorlar. Çok yemekhanelerde ben görüyorum. Normalde yemekhanede 12'de açılır. Hı hı. 12'ye çeyrek kala yemekhanenin kapısında bekleyen adamlar var.
Acıkmıştır.
Bunlar sabah kahvaltısı etmeden oraya gelenlerdir. Halbuki eskiler sabah kahvaltısına çok ehemmiyet ederlerdi. Hı hı. Sabah kahvaltısını mutlaka ye. Öğlen yemeğini dostlarına ver, akşam yemeğini düşmanlarına ver derlerdi. Fakat akşam yemeğinde de vazgeçmezlerdi.
Ama o özellikle kendimizi ispat ettiğimiz, belki düşman ele güne karşı tabii. Gibi hani düşmana vermek
yerine. Hatta adab kitaplarında bile yani eskiden Müslümanların günlük hayatını tertip eden kitaplar vardı. Bunlar adab kitabı denirdi. Bugünkü görgü muaşeret kitapları gibi. Sabah kahvaltısını yerseniz kimsenin malında gözünüz olmaz. Yolculuğa çıksanız mukavemetli olursunuz. Su içseniz içilir. Aç karnına su iç zarar verir çünkü. İnsan hararet basar. Açsınız olmaz. Onun için çeşitli sebeplerle sabah kahvaltısı yedi ağız kokusuna mani olur. Çeşitli sebeplerle yemek yiyerek evden çıkılmasını eski kitaplar yazıyor. Fakat kahvaltı kültürü, çorbadan kahvaltıya geçtik ama belki yeri geldi. kahvaltı kültürü bizim anladığımız gibi de değildi. Herkesin evi yakındı. Dükkanı olanlar dükkanına gider. Sabah namazdan sonra dükkanını açar. Kuşluk vakti evine gelir. Kahvaltı kuşluk vakti yaparlardı.
Onu soracaktım size. Arada kalkan öğünlerden biri de bu şimdi. Mesela kahvaltı etseniz bile öğle yemeğiyle kahvaltı arasında bir ara öğün hep varmış. Var. Şimdi o kalmadı.
Var. Şimdi tabii sabah kahvaltısı geç yapıldığı için çok erken yapılmazdı eskiden. Vaka erken yapılan sabah kahvaltısının faydası daha çoktur diye de ben çok yerde okudum ve işittim. Ama umumiyetle benim gördüğüm şuydu eski insanlardan, eski geleneğe bağlı insanlardan. Sabah namazı hayata başlarlar. 8-9 gibi kaba kuşlukta kahvaltı ederlerdi. Öğlen yemeği yemezlerdi. Öğlen yemeğini hafif bir çorbayla veya salatayla, meyveyle geçiştirip akşam yemeğini erken yerlerdi. Dolayısıyla akşam yemeği şimdiki gibi geç yenmediği için zararı olmazdı. Hazımsızlığa sebebiyet vermezdi. Günde 2 öğün yenirdi. Ve eski insanlar şimdiki gibi şişman da değildi. Kolesterolden vesaire şeylerden şikayetçi de değildi. 2 öğün yerlerdi. Aralarda da atıştırmazlardı ama işte öğlen uzun günlerde öğlen öğünü hafif çorba ve salatayla, meyveyle geçiştirmek icap ediyor. Ama tabii hastalığı olanlar veya alışmamış olanlar için durum farklı. Ama sabah kahvaltısını erken yemişse bir insan mutlaka öğle yemeği yemek isterdi. Ama öğlen yemekleri de hiçbir zaman şimdiki gibi mükellef olmazdı. Her evde, gerek dışarıda gerek evde, öğlen yemekleri hep geçiştirilen bir öğün olarak görülmüştür. Hafif bir çorbayla veya çok hafif bir zeytinyağlı yemekle, bir salatayla, peynir ekmekle geçiştirilen bir öğün olarak görmüştür. Çünkü akşam yemeği erken yenecek. Şimdi mesela 8'de 9'da herkes akşam yemeği yiyor.
Evet.
Eskiden akşam yemeği hiçbir zaman 8-9'a kalmazdı. Çünkü 8-9 herkesin yatma saati evet, neredeyse.
Şimdi tabii yatma saatlerimiz de ileri gitti.
Evet. Hayat değişti, birlikte, hayat değişti. Evet. Ona bağlı olan şeyler de değişiyor.
Ritmimiz değişti, evet, yaşam ritmimiz. Peki şimdi biraz da sofraya bakalım. İstanbul deyince, Osmanlı deyince biz et hatırlıyoruz. Aklımıza ilk gelen et. Evet. Et ve pilav türleri. Mutlaka her çeşit et. Belki Osmanlı coğrafyasında biraz daha güneye inildikçe Akdeniz iklimi etrafında bir zeytinyağlı yemek. İstanbul yemeklerinden de herhalde zeytinyağlı yemekler vazgeçilmez olarak.
Son zamanlarda. Şimdi zeytinyağı eskiden çok yaygın bir yağ değildi. Bu yağ ilaç olarak kullanılıyordu. Bunu daha önce de belki bazı fırsat geldikçe söylemiştik. Çok faydalı bir şeydir. Yani insana verilen nimetlerin belki en önünde gelen bir şeydir zeytinyağı. Hem yiyecek olarak hem ilaç olarak çok faydalıdır. Fakat maalesef bizim kültürümüze zeytinyağının girişi çok geçtir. Çünkü zeytinyağı Akdeniz havalisinin bir ürünüdür. Dolayısıyla diğer Osmanlı şehirlerine ve İstanbul'a da zeytinyağı çok yayılmamış, revaç bulmamıştı. Çok evde zeytinyağlı pişmez, zeytinyağlı yenmezdi. Mesela sarayda zeytinyağlı yenmezdi fazla. Zeytinyağı ilaç. Saçlara, cilt hastalıklarına ilaç olarak görülürdü. Küçük şişelerle aktarlarda satılırdı.
Evet. Ciddi ciddi.
Ama bu Akdeniz kültüründe, yani gerek Yunan adalarında gerek Ege adalarında zeytinyağı var. Fakat benim zannettiğim, bunda emin değilim, benim zannettiğim oralarda da zeytinyağı günümüzdeki kadar yaygın bir gıda ürünü, unsuru değil. Zamanla zeytinyağı ön plana çıkmış. Peki yemekler neyle pişiyor?
Evet.
Yemekler kuyruk yağı artı tereyağıyla pişiyor.
Katı yağ yani.
Katı yağıyla pişiyor. Tabii o zaman şimdiki margarinler yok. Anadolu'nun bazı yerlerinde bezirden, pamuktan, haşhaştan da yağ çıkarıldığı vakidir. Bu da belli yemeklere lezzet vermesi için İstanbul'da mutfaklarda bulunan yağlardır. Bezir yağı, efendim haşhaş yağı, daha ziyade hamur işlerine dökülen yağlardır. Lezzete çok lezzet verir hakikaten. Bezir yağı olsun, haşhaş yağı olsun, yemeklere lezzet. Ama onun dışındaki yemekler bundan pişirilmez. Çünkü bunun nevi şahsına mahsus kokusu vardır. Bu koku ancak hamur işleri gibi nötr yerde olur. Diğer yemeklere bu katılmaz. Yemeklerin piştiği kuyruk yağı, hayvani yağ ve tereyağıdır.
O da belli yerlerden
tereyağı, herhalde. Tereyağı İstanbullular boğazına çok düşkün oldukları için ya Vak ve Kebir'den ya Urfa'dan getirirlerdi yağlarını. Ne yapar yapar? En klas evlerde tereyağı dediğiniz zaman akla Urfa yağı veya Vak ve Kebir yağı gelirdi. Saraya da yağ buradan gelirdi. Bunların tereyağları hakikaten çok lezzetlidir. Yani emsalsiz lezzetli yağlardır. Ve sarayda ve Osmanlılarda, konaklarda bu yağların kullanıldığını biliyoruz. Zeytinyağı zamanla Rumeli macirlerin, özellikle yan yağ, Teselya havalisinin, yani Akdeniz kültürüne yakın olanların, daha sonra Moralıların, biliyorsunuz 1821'de Yunan ihtilali olunca Mora kaybedildi. Mora'da yaşayan Türkler Osmanlı ülkelerine göçtüler. İşte bu Moralılar bize zeytinyağı ve zeytinyağı yemeklerini getirdiler. Zamanla bazı otların, bazı sebzelerin de yaygın olarak yenebileceği bunlarla bizim mutfağımıza geldi. Türk mutfağının esası hamur işi ve ettir.
Evet.
Zaten sofranın efendisi ettir demişler. Türkler etsiz sofraya zaten sofra demezler. Hele hele ziyafete ziyafet demezler. Mutlaka et olacak.
Hala da bir hala ziyafetse et.
Sebze yemekleri daha ziyade yörüklerin et bulamadıkları zaman yine hayvani unsurlarla mesela yumurta kırarak peynirle yoğurtla yedikleri mecburiyetten yedikleri şeylerdir. Yani o
zevkle keyif alarak değil.
Hani, değil maalesef ama şu da var ki yeşillik çok faydalıdır ve mutfağımızda vardır. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer demişler. Yeşilliği sofrada bulundurmuşlar ama garnitür olarak. Garnitür
yani olarak. Asıl yemeği.
Esas yemek her zaman hamur işi ve et teşkil etmiş. En fakir evler. Et zaten çok pahalı değildi eskiden. Bulmak da kolaydı. Ve de daha önce söylediğimiz gibi et koyun etiydi. Koyun etin lezzeti hiçbir ete benzemezdi.
En özel yeri
Romanya'da. Romanya, Bulgaristan koyunları gelirdi. Gemilerle İstanbul'a gelirdi. Onun dışındaki koyunlara İstanbul halkı pek itibar etmezdi. Kıvırcık koyun türüdür bunlar ama İstanbul halkının sevdiği fazla yağlı olmayan koyun etidir. Anadolu'da yağlı koyun etleri tercih edilir ama İstanbullular uzun zaman Romanya ve Bulgaristan'dan koyun getirmeye devam etmişlerdi.
Ağzının tadını bilmişler.
Evet, İstanbul demek zevk demektir. Eski insanlar zevk sahibi insanlardı. Zevki hayatlarının bir unsuru olarak görmüşler. Her şartta zevklerinden vazgeçmemişler. Tabii meşru zevklerdir bunlar. Meşru zevklerdir. Ama bu şunu gösteriyor. Osmanlı bir imparatorluktu. İmparatorluklarda bir kültür vardır. Bir zevk vardır. Rafine bir zevk vardır. Bu umumiyetle baş şehirlerdedir. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dendiği zaman akla hemen Viyana gelir. Viyana 2000 yıllık bir şehirdir. Viyanalılığından belli olur. Yemesinden, oturmasından, kalkmasından. Roma, Madrid, Paris hep bunlar fark eder. İstanbul'da bir imparatorluğun baş şehriydi. Giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, hareketleriyle, gelenek ve görenekleriyle ve de mutfağıyla örnekti.
Hı hı.
İstanbul mutfağı demek, Türk Osmanlı mutfağı demek ve o zaman imparatorluğun vitrinini teşkil eden kültür unsurlarından birisidir.
Küçük bir ara vereceğiz. Şimdi ardından hem yemeklerden belki küçük örnekler vereceğiz hem de bize ait olan neymiş, nasıl değişmiş biraz bunları konuşacağız. Arabada, yolda, bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerle. Taşan Dr. Ekrem Buray, İkincili İslam Sohbeti devam ediyor. Yemeklerimizden konuşuyoruz. Öyle enteresan ki mesela İstanbul halkı büyük bir tecrübeyle neyle yan yana yiyeceğini bilmiş. Mesela
tabii.
Et yemekleri ağır, koyun eti kullanılıyor. Bu da ağır ama içine kattıklarıyla
tabii.
Onu bir parça olsun normale ya da daha kolay hazmedilir hale evet. Çevirmişler.
Şimdi şark demek baharat demektir. Baharat vatanı Hindistan'dır. Zaten Hindistan'ın adı baharattır. Hintliler ülkelerine baharat diyor. Biz Hindistan diyoruz. Onlar Hindistan demiyor. Nerelisiniz? Baharatlıyım. Oradan geliyor çoğunluğu. Tabii o zaman orayla münasebet var. Gemiler olsun, kara deve kervanlarıyla olsun. Hindistan'a giden gelen hiç eksik olmuyor. Hindistan'dan pek çok mal geliyor ama en kıymetli gelenlerden birisi baharattır. Şark mutfağında baharatın çok ehemmiyetli bir yeri vardır. Dünyanın hiçbir yerinde baharat bu kadar yaygın kullanılmamıştır. Osmanlı mutfağı da baharatı asla eksik etmemiştir. Öyle baharatlar vardır ki günümüzde de biliniyor. Fakat her nedense artık yavaş yavaş kullanıldığından çekilmiş. Biber çeşitleri özellikle karabiber, kırmızı biberin acılısı, acı olmayanı, kimyon, sumak bunlar vaktiyle mutfakların vazgeçilmez baharatıdır. Kekik, nane baharat sayılıyor ama tabii onlar her yerde yetişiyor. Yine onlar da öyle. Yani bir Osmanlı düşünün, yemek pişiriyor, et pişiriyor ve ete kekik koymuyor. Mümkün değil. Hele koyun etine kekik çok yakışır. Pirinç pilavı, mesela etin en büyük mütemmimidir. Zaten hep ikisi bir zikredilir, etli pilav. Pirinç pilavı, pirinç malum inkıbaz yapar, affedersiniz kabızlık yapar. Mutlaka karabiber yenir. Yani karabibersiz pirinç pilavı olmaz. Karabiber ise mülayimlik verir. Birbirini nötrleştiriyor. Tabii bunlar yılların tecrübesiyle oluşmuş. Bir de bazı baharata yakışıyor. Mesela pilava bakıyorsunuz. Hiçbir baharat karabiberi yakıştığı kadar yakışmıyor. Ama öyle de bir tevafuk, öyle de bir yakışma var ki faydalı o ona. Hı hı. Mesela bakliyat eskilerin çok sevdiği. Şimdi yavaş yavaş sofralardan çekilen ancak fakir, hoş fakir fukaranın da yiyebileceği şey olmaktan çıktı.
Maalesef ücreti.
Kimyonsuz nohut, kimyonsuz fasulye, kimyonsuz mercimek düşünemezdi eskiler. Kimyon şimdi bilen yok. Kimyon gaz def edicidir. Bakliyat mutlaka gaz yapar. Kimyonla yendiği zaman birbirini nötrleştirir. İşte bunları eskiler çok iyi bilmişler. Et ise her baharata yakışır. Her baharata. Karabiber, kırmızı biber, kimyon, kekik ve belki şimdi çok kimsenin garibine gelecek gidecek ama tarçın. Eski et yemeklerinin çoğunda tarçın vardı. Hı hı. Tatlı, hafif tatlımtırak bir hava veriyor. Kokusuyla, o havasıyla etin aşırı tuzlu halini, yağlı halini, nekri halini alıyor ve ortaya çok hoş bir lezzet çıkıyor. Bugün çok sofralarımızdan belki çekilmiştir.
Hazmı da kolaylaştırıyor.
Hazmı da kolaylaştırıyor. Evet. Zaten tarçının şeysi odur, hazmı kolay. Hı-hı. Zaten baharatın umumiyetle şeyse özelliği şudur. Baharat hazmı kolaylaştırır, gazı def eder, sindirimi sağlar, yenilenlerin kana bir an evvel karışmasını sağlar. Affedersiniz idrar söker. Yani esas faydası budur. Hı-hı. Bunun dışında başka çok faydaları da vardır ama bunu eksik etmezler. Mesela şimdi yine sofralarımızdan çekilen daha önce söylediğim cacık. Cacık mutlaka nane ile yenir. Bazı çorbalara mutlaka eskiler nane koyarlardı. Mesela yeşil mercimek çorbası eskilerin mutlaka nane koyduğu bir çorbaydı. Sirke koyarlardı mutlaka o çorbaya. Yani yeşil mercimek çorbasına sirkeyi mutlaka. Zaten eski sofralarda sirke çok bulunurdu. Şimdi mesela salatalara limon suyu konuyor. Limon suyu eskiden yemekten kalkarken herkesin az biraz içtiği bir dezenfektan olarak sofralarda vardı limon suyu. Çünkü yemeklerde bir mikrop, bir şey varsa o içilen limon suyu onu izale eder. Özellikle sebzelerde. Şimdiki gibi. Sirke mutlaka salataya konur. Çeşit çeşit sirkeler vardı eskiden. Şimdi bir tek üzüm sirkesi biliniyor. Duttan sirke yapılırdı, elmadan sirke yapılırdı. Ve dut ve elma sirkesi eskiden üzüm sirkesinden daha makbul tutulurdu. Sirkeyi açıldığı zaman kokusu şimdi mesela kötüdür. Böyle ayak kokusu gibi kokar. Eski sirkeler evet çok da ağam değil ama hoş bir havası vardı. Yani sevilen bir yemeğin havası gibi bir hava verir.
Bir çağrışımı vardı.
Bir iştah açardı insanlarda. Zaten salata hem sofrayı süslemek hem iştah açmak için konurdu. Çok yerlerde salata yemeğin mukaddimesidir. Çorba içilir, mide hazırlanır. Arkasından salata yenerek iştah açılır. Çünkü çorba hafif iştahı keser. Ondan sonra gelecek o muazzam yemeklere sofrayı hazırlar. Şimdi salata sofradaki yemeklerin garnitürü olarak ve çok az, çok yerde de artık yok. Bazı mutfaklarda, bazı sofralarda adet olmak çıkmış ve salata çeşitleri de çok aza inhisar etmiş. Şimdi salata deyince insanın aklına söğüş geliyor. Söğüş eskilerin piknikte yedikleri salata türüydü. Sofrada hiçbir zaman
zaten
söğüş.
Zaten salata demek de doğru değil belki söğüş doğranmış.
Şimdi insanlar ama salatadan anladığı bu. Eskilerinki çok daha farklı. Salata bile ayrı bir yemek gibi içinde olmayan şey yok.
Şimdi bizim çoban salatası dediğimiz ve belki de hani en çok bildiğimiz salata bile eskiden daha farklı yapılır.
Tabii.
Biraz bekletilir. Soğanın acısı alınır.
Yani şimdi tabii onun bekleme zamanı da mühimdir. Çok beklediğinden suyunu salar. Az beklediği zaman diri olur. Ham ham gelir insanın ağzına. Dediğiniz gibi her birisinin doğranma zamanları, doğranma şekilleri farklıdır. Bıçağı tutuşlarını bile eskiler her şeyde farklı kullanırlardı. Bu yılların tecrübesiyle kazanılmış şeylerdir, geleneklerdir. İnsanlar bunu nasıl anlar? Böyle anlıyorlar işte zamanla yiye. Şunu söylemek istiyorum. Tekrar ona dönelim. Baharat özellikle et ve bakliyatta sofraların vazgeçilmez unsurları.
Bir de ayva çok koyarlarmış.
Ayva, et yemeklerine. Et yemeklerine ayva, hatta belki şaşacaksınız ama kuru kayısı. Et yemeklerine, söğüşlere, özellikle söğüşlere. Onun çok tatlı değildir biliyorsunuz kayısı. Kurutulduğu zaman da biraz daha böyle hafif ekşi bir tadı vardır. İşte ekşinin o yemekle uyumu daha kolay. Yani oraya tatlı bir şey konmaz ama ayva ve söğüş şeklinde konuyor. Et, özellikle söğüş etlere, yani söğüş olarak pişirilmiş etlere ve çok emsalsiz bir lezzet veriyor.
Denemek lazım. Yani tabii. Kuru erik de yine aynı şekilde.
Kuru erik aynı şekilde. İşte ekşi şeyler hep. Ekşi meyveler. Şimdiki insanların çok şaşıracağı gibi. Mesela şimdi karpuz reçeli, ceviz reçeli duyunca insanlar şaşırıyor. Badem reçeli. İşte eskiden de yemeklere bunlar konuyordu.
Tabii bunlar bir veya birkaç tane yani tutup.
Hayır tabii ki.
Yarım kilo kayısı
tabii.
Ya da yarım kilo erik değil.
Neyi ne zaman ne kadar yeneceği de bellidir. Mesela eskiden hamile kadınlara ayva yemesi tavsiye edilirdi. Ama ayvanın da kararı vardır. Hamilelik müddetince özellikle ilk 4 ayda 7-8 tane ayva. Yani gece gündüz ayva yerse ayvanın bu sefer çocuğa ve kadına vereceği başka problemler meydana gelebilir. Yani onun bir ölçüsü vardır. Fazlası değil, azı değil, ölçüsü.
Hep bunlar tecrübeyle,
tecrübeyle sabittir. Yılların belki tecrübesi.
İstanbul bu kadar göç alınca yemek kültürü de tamamen
tabii kaybedildi. Gelenler can havliyle geldikleri için geldikleri yerin kültürünü getiremediler. Buranın kültürünü de benimseyemediler ve koca bir imparatorluğun kültürü ne yazık ki kayboldu gitti.
Şu anda hiç izlerini buluyor musunuz? Belli başlı İstanbul'daki ve birkaç restoran dışında.
Şimdi bu restoranlar eskiden böyle değildi. Böyle bir dertleri yoktu. Fakat şimdi artık biraz rahatladıkça insanlar gerek ekonomik gerek sosyal olarak bazı artık eski şeyleri aramaya başladılar ve bazı hamiyetli kimseler, hayırhak kimseler bu işleri araştırdılar ve olabildiğince bir Osmanlı mutfağı kurmaya çalıştılar. Tek tük lokantalarda şimdi görüyoruz. Tabi bunda turistik teşviklerinde
sayı var. Evet.
Fakat tek tük eski İstanbul evlerinde tek tük kalmış eski hanımların geleneklerinden vazgeçmeyen, biz böyle hanımlar gördük. Asla yemek kültüründen, geleneklerinden taviz vermeyen hanımlar gördük. Mesela evine kalorifer bağlatmayan hanımlar gördük. Kaloriferi sıhhi bulmadığı için, çok da variyetli olduğu için soba yakmaya devam eden hanımlar vardı. Eski kültür mensubu hanımlar. Onlar da mutfaklarında eski gelenekleri devam ettirdiklerini gördük. Ama onlar gittikten sonra onların kızları, torunları artık o şeyi devam ettirmediler.
Bir de tabii imkanlarla ilgili hakikaten. Şimdi bazı şeylere ulaşmak daha zor. İşte bazı baharatlar, işte zencefildir, zerdeçaldır. Tüm bunlar safrandır. Çok tabii. Pahalı artık mutfaklar.
Pahalı ve ayrılığı yok. Ve bilinmiyor da artık.
Yer ayırmak da
safranlı pilav vardı mesela.
Evet. Geçen gün
onun şeysi apayrıdır. Zerdeğe mutlaka safran konur. Yani konmasa da oluyor ama nerede safranlı zerdeğe, nerede safransız zerdeğe. Safran hem çok pahalı hem bulunmuyor. Zencefilli tatlılar, kurabiyeler ve bizatihi zencefilli içecekler. Eski İstanbul hanımlarının vazgeçilmez. Hasta oldukları zaman bilhassa böyle sıkıntı, depresyon durumlarında vazgeçemedikleri için zencefilin adını biliyor herkes. Kendisini bilen yok.
Görmüş
bir Sinan Eki. Yani bir evde bir sıkıntı olacak da Sinan Eki içilmeyecek. Sinan Eki kabızla, idrar sökücüyle birebirdir. Hiçbir şey onun gibi olmaz. Hı-hı. Mutlaka sinemek içerir.
Hatta belli günlerde değil mi? Haftanın ya da ayın belli günlerinde.
İçerlerdi eskiler. Hı-hı. Yani kendilerini rahatlamak için, belli zamanlarda tümüyle rahatlamak için. Bir de eski yemekleri düşünün. Bu var. Çörek otu bile şimdi şu poğaça kurabiyeler mi? Falan olmasa poğaçalar, o da unutulup gidecek. Çörek otu Osmanlı hanımlarının cebinde, çantasında taşıdıkları bir ottur. Çünkü sinir sıkıntılara birebirdir. Cin ve büyü tesiri evhamlarına birebirdir. Öyle yenir, yemeğe konur, ezilir, macunu yapılır.
Hatta tütsüsü yapılır,
evde yakılır, dolaştırılır. Bir sıkıntı olduğu zaman evde hemen tütsüsü yakılıp evde dolaştırılır ve telepatik olarak insanlar telkin yoluyla zaten rahatlarlar. Şimdiki insanlar serpilir. Şimdiki insanlar şeylerini birbirlerine veriyorlar, sıkıntılarını. Bir de zaten sıkıntı ya kapılmayacak şey yok zaten. Her şey sıkıntı. Gündüz bir insan dışarı çıksa gelse
bir de bir kasavet çöküveriyor.
Bir de depresyonik şeyler, sıkıntılar saridir. Yani sıkıntılı bir insan bir yerde otursun, orada çok mutlu, huzurlu insanlara o şeyi serper. Çok ama huzurlular ona serpemezler. Çünkü evet, üzümün diğerlerini hemen ifsad ettiği gibi, evet, sıkıntı, depresyon neredeyse saridir.
Şimdi son 1-2 dakika içindeyiz. Biz özellikle bugün de saray mutfağını konuşmadık. Oradaki alet-i evet, devat kimler yapardı? Bunları önümüzdeki haftaya bırakalım ama bir ipucu. Osmanlı yemeği deyince, Osmanlı mutfağı deyince akla gelen 3-5 yemek varsa şöyle bize bir iki yemek adı verebilir misiniz?
Mesela et yemeklerinde bir külbastılar, saray külbastıları, efendim asideler, efendim keşkekler, müluhiyeler saraya mahsus. Mesela helva, çeşit çeşit helva var. Bir tanesi helvayı hakani, saraya mahsustur. Pirinç unu, nişasta un, çok farklı şeylerle yapılır. Diğer gaziler helvası, irbik helvası, bal helvası, onlar olur. Ama mesela saraya mahsus budur. Ondan sonra kıymalı yumurta. Diyeceksin bu çok basit bir yemek ama saraya mahsus olanı, soğanların kavrulması, efendim yumurta, tarçın konurdu buna işte. Bu saraya mahsus bu kıymalı yumurta.
Pastırmalı yumurtası
da zaten aynı usulde yapılır. Pastırma veya kıyma konur. Pastırmalı yumurta emsalsizdi. Yani çok yerde aranırdı. Tatlılarda da öyle. Mesela bir baklavanın 7-8 çeşidi vardı. Saray baklavası ayrıydı. Aldatma baklavası vardı mesela. Yabancı baklava. Yani kaymaklı baklava. Ona aldatma baklavası
derler. Şöbiyet mi diyorlar şimdi?
Yok, şimdi kaymaklı baklava diye satılıyor. Esası şöbiyete benzer bir baklavadır. Ondan sonra bunların tabii en güzelleri, en iyi malzemeyle yapılanları sarayda yapılırdı ve çoğunun başında da saray revanisi, saray helvası, hepsinin başında saray ilavesi olurdu.
Orijinleri olurdu yani, sarayda. Nereden çıktı?
Zaten Osmanlı mutfağının modeli, numunesi Osmanlı sarayıdır. Önümüzdeki programda inşallah anlatırız. Saraydan bu kültür nasıl yayılmış? Hı hı. Ve neden Osmanlı mutfağı saray mutfağı demektir? Hı hı. Onu inşallah önümüzdeki programlarda
tabii
anlatalım.
Şunu da belki söyleyeceğiz, konuşacağız. Yayıldığı coğrafyayı nasıl etkilemiş?
Tabii.
Biz mesela işte Ege Adalarından zeytinyağını almıştık, evet, ama biz oralara neler vermişiz, onlardan da konuşacağız. Tamam. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Efendim sevgili dinleyiciler, size güzel böyle sonrası diliyoruz. Yarın İpek Yolu'nda yeniden birlikte olmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz.
Yangına gidelim, düz ova.
yolu. İpek yolu.